שלום לכולם, אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות.
Merhaba herkese. 10 sefirot okumasındayız. Ortak bir dua yükselteceğiz Serdan'a ve bir hazırlıkla başlayacağız Avdan. Biz gelecekten bir etki almamız lazım. Şu an içinde bulunduğumuz durumdan değil sadece. Gelecek bizi etkilemeli. Biz burada buna yönelik ilerlemeliyiz kendimiz. Bunun manası demek ki şu an burada ve ışık bizi, beni etkiliyor, aydınlatıyor. Ve bu dışsal etki ile ben daha fazla buna doğru yönleniyorum. Bunun manası, sen kendi kendine, içine bulunduğun safa ile ve bu güçlerin birbiriyle kombinasyonunda sen gerçekten kendini bu forma yönlendiriyorsun, bu formun içine sokuyorsun. Sen alma arzunsun, sen bunun üstüne bir perde eklemek istiyorsun, sonra reşimlere sahipsin. Her şey burada. Ancak bunun etkisi bu formu araştırmakla olabilir. Bu bizim temelimiz bunun üzerinde. Evet, hep birlikte okuyoruz. 10 Sefirot çalışması, cilt 1, kısım 4, bölüm 2.
Ot vav. Koteret.
Biz madde 6'dan okuyacağız. Başlık. Mahut bir kayıt bırakmaz. Madde 6.
Kaşer mistaleket eina manachat reşimo bakli şela.
Bununla birlikte Mahut'un ışığı ayrıldığında kabında bir kayıt bırakmaz. Çünkü altında ondan alacak bir sefire yoktur. Her ne kadar onun altında ondan alan başka dünyalar olacaksa da bu onların türü değildir. Ve onlarla da bir bağlılığa, yapışmaya, divekuta sahip değildir. Zira her bir dünyanın kendi içindeki 10 sefirotuyla bir bağlılığı, divekutu vardır. İç ışık, madde 6, şunu açıklıyor. Mahut'un ışığını, Ayrin'in sözlerinden Mahut'un ışığını açıklıyor. Çünkü o dişi ışıktır. İhsan etmek için değil, kendisi için almaktadır. Bu nedenle sadece yansıyan ışık olduğu için onun 10 sefirotu dereceyi sonlandırır. Dolayısıyla bir kayıt bırakmaz. Çünkü Ali'nin dediği gibi kayıtlar, reşimolar sadece reşimo, sadece orada kalan direkt ışığın genişlemesinin kanıtlarıdır. Ayrıca burada üst ışıkta bir kesilme yoktur. Zira alt ışık tamamen üst ışığa bağımlıdır. Ancak üst ışığın alt ışığa ihtiyacı yoktur. Madde 7 şunu açıklıyor Aren'in sözlerinden. Bazı son açıklaması bunlar. Bu onların türü değildir. Yenilenmiş bir bayağılık formunda geldikleri için onlarla hiçbir yapışması, divekutu yoktur. Çünkü yapışma, divekut demek form eşitliği anlamına gelirken ayrılık ve farklılık formun eşitsizliği anlamına gelir. Bir klip. Rab. Nedir Mahut için özel olan? Onun herhangi bir kayıt kalmıyor onda. Herhangi bir kayıt orada bulunmuyor. Geride bir kayıt kalmıyor. Mahut ona ratson alma arzusu deniliyor. Mahut'a burası Mahut, burada burası Mahut ve Mahut'un buradaki Keter Hohma Bina Heset Gevura Tiferet Nesahot Yesot ile ilk 9 yani üst 9
Tetrişonot ze tchonot.
Bu ilk 9 yaradanın nitelikleridir. Ve onlara ihsa etmek ile, yani yaratılan varlığa, mahuta ihsan eden niteliklerdir. Bunlarla ihsan eder. Alma arzusu mahuttur. Ve bu çalışması onun alma arzusu materyal üstündedir, kendine yönelik. Ve burada Yesoda, Oda, Netzah ve bu şekilde tüm yolların içine geçerek Keter'e benzemek ile kendisini üst dokuza benzer hale getirir. Ve sonrası da Mahut. Onun ilk dokuza benzer ve buna Parsuf denir. Bu şekilde buna Parsuf denir. O kendi başına ilk dokuza benzeyemez. Ne yapar? Perde kullanır. Peki bunu nasıl yapabilir? Burada ne olur? Burada ışık kendinden ayrılır ve ışığın kendinden ayrılmasıyla ilk dokuzun ondan ayrılır. Buna da orada reşimo kalmamış denir. Bunlar ayrılır. Çünkü reşimolar ayrılır. Çünkü ilk dokuzun ilk dokuzdur ve ilk dokuzun kayıtlarıdır. Buradaki içinde bulunduğu hafıza, içinden geçtiği tüm izlenimler, yani kırılmadan öncesinden geçen tüm izlenimler ile daha öncesinde bir perde yoktu ve perde olmadan da ilk dokuzda bir bağlantısı yoktu. Sonrasında Mahut perdeye başlar, perdeyi oluşturmaya başlar ve sonrasında o bu kayıtları realize eder, gerçekleştirir ve sonrasında tekrardan bir parsufa sahip olur.
Lekhen malchut lo menicha reshimo.
Bu yüzden Mahut'un herhangi bir reşime ihtiyacı olmamasından bahsetmesinin sebebi budur. Çünkü onun sadece perdesi yoktur. Perdesi yoksa da kendine ait bir arzusu yoktur ve arzu maneviyatta çalışmaz perde olmadan.
Evet.
Madde 7'ye geçiyoruz. Kısım Mahut hariç tüm sefirot ayrıldıktan sonra yerlerinde kayıtlar bıraktılar. Başını okuduk. Madde 7 Ali'nin sözlerinden. Tüm bu sefirotun ayrılmak ve yükselmek istediklerinde kendi yerlerinde ve katlarında bir kayıt bıraktıkları anlaşılmaktadır. Ancak Mahut'un ışığı kabında bir kayıt bırakmaz. Sadece Yesod'un ışığının kabında bıraktığı kaydı bırakır. Onun ışığının ayrılmasından sonra aydınlatma orada Mahut'un kabına uzatılır. Klip. İlk reşimot kendi başına bir dolum hissinin sonrasında ilk dokuz ihsan edendi ve bu kayıtların yaradanın parçası olması, eğer bu örnekler ile ben bunların bu perdeler perde ile bu ilk dokuz materyal ile ben reşimo kayıtlar ile ben ihsan edebilecek hale gelirim bu kayıtlar sayesinde. Ve bu şekilde ben perde ile bir parsuf sahibi olmuş olurum. Parsuftaki materyaller ile ben ihsan etme örneğini oluşturmuş olurum Yaradan'a yönelik. Bu yüzden benim ihtiyacım olan bir dugma, örnek ihtiyacım var ve Yaradan'ın eylemlerinden örnek almam lazım. Buradaki farklılık ise bir seferinde ben örnek almam, ihsan örneği almam ile bir seferinde bunu kendi kendime yapabilmem lazım bu kayıtlar sayesinde. Bir örnek almam lazım ve bu örneğe yönelik kendim bir eylem yapabilmem lazım. Madde 8. Başlık. Mahmut'un bir kayıt bırakmadığı için ona yoksul denir. Zira kendisine ait hiçbir şey yoktur. Madde 8. Mahmut'un kendine ait hiçbir şey olmadığı için yoksuldur. Ve ayrıca ışıksız bir ayna olarak adlandırılmasının başka bir nedeni daha vardır. Bunun nedeni yükseldiğinde kabının hiç parlamaması ve ışığın onu terk etmesidir. Çünkü içinde bir kayıt olarak bile hiçbir ışık kalmaz. Bu kabın beslenmesi bile onun kendi ışığından değil, Yesod'un kabında kalan kayıttan gelir. Oradan da Mahut'un kabını besler ve parlatır. Bu yüzden kendine ait hiçbir şeyi yoktur denir. Neden? Ne manaya geliyor Yesod'un krisinin, Mahut'un krisine parlaması? Bunların hepsiyle birlikte neydi ilk dokuz? Ne vardı ilk dokuzda? Bu Mahut'u aydınlatamıyordu. Neden? Çünkü Yesod bir inşa edilen yapıydı. Ve burada konuştuğumuz Yesod, ilk dokuz çok özel bir şekilde inşa edilmişti. Keter Hukma Bina, buraya gar deniliyor. İlk üç. Esed, Gevura, Tiferet, onlar da Gar'a benziyorlar. Esed, Gevura, Tiferet, Esed, Gevura, Tiferet de Gar'a benziyordu. Nesahot, Yesod ise Netzah, veren, üst dünyadan alt dünyaya veren olarak adlandırılıyor. Hot, ora alma kabı deniliyor, bunu alan. Yesod ise aslında tam olarak alım yapan. Ve bu da Mahut'a aktarıyor. Neden buna bu şekilde Mahut'a aktarıyor? Çünkü Mahut alamaz. Ve burada bulunan perde ile her şey buna benzeme çabasıyla ortaya çıkılan şeye, buna Yesod'un kabının oluşması ve Mahut'u aydınlatması denir. Mahut burada bir perde yaptıktan sonra yansıyan ışıkla birlikte kendisini alt dünyalardan üst dünyalarla bağ kurmaya başlıyor ve her şeyi almaya başlıyor. Çünkü her şeyi reddettikten sonra ilk dokuza benzemeye başlıyor ve ilk dokuza vererek ilk dokuz gibi onlara benzerlik sahibi oluyor. Ve bu yüzden Yesod'dan Mahut'a bir benzerlik oluşması lazım. Yesod'a kol denir ve hepsi. Aslında bu kol, hepsi demek. Çünkü bunların ilk sekizin toplamıdır Yesod. Tüm bir önceki sekiz sefirotun toplamıdır. Onların hepsi Yesod'un içindedir. Burada dediğimiz gibi Nesah ışıktır, Hot kaptır. Ve Yesod da ışık kabının içine girdiği andır. Ve bunların hepsi Mahut'a gider. Madde 8'de devam edeceğiz. İç ışık. Madde 8 Balasom'un açıklaması Ali'nin yazısından. Mahut neden yoksuldur ve kendine ait hiçbir şey yoktur? Bunu açıklıyor Balasom. Ali, Mahut'un neden ışıksız olarak adlandırıldığını zaten yazmıştır. Bunun nedeni ikinci genişlemede 10 sefirotun sadece Hohma seviyesinde genişletilmiş olması ve keterin ışığının perde gizli kalmasıdır. Hohma ışığı keterin kabına, bina ışığı Hohma'nın kabına, zeram binin ışığı binanın kabına ve Mahut'un ışığı zeram binin kabına gelir. Böylece Mahut'un kabı ışıksız kalır. Dolayısıyla ışıksız aynı adını alır.
Ali
burada başka bir neden daha ekler. Mahut'un ilk genişlemede arkasına bir kayıt bırakmamış olması.
Şöyle
sorabiliriz. Eğer keterin ışığı ikinci genişlemede yok olduysa, keterin kabı orada ışıksız kalmalıydı. Neden ışıklar değiştirildi? Ve Mahut'un kabı ışıksız kalana kadar Ohma ışığı keterin kabına geldi. İç gözlemde ışıkların davranışının Fasuf'ta sadece en arı kapları giydirmek olduğu zaten açıklanmıştı. Orada sadece nefesin ışığı olsa bile sadece en yüksek kabı yani keteri giydirir. Alttaki 9 kap ışıksız kalır.
Ayen şam eytev. Otet. Koteret.
Madde 9. Aren'in sözlerinden başlığı. Ayrılıştan sonra kapta iki tür ışık kalır. A. Yansıyan ışık ki bu yargıdır. B. Direkt ışık olan kayıtlar ve merhamettir. Madde 9, Ali'nin sözleri. Şimdi bu iki girişle Sefirot'un kaplarının ışıkları geri dönüp yaratıcıya gittiğinde bile nasıl hala iki tür ışığa sahip olduklarını öğrendik. Birincisine yansıyan ışık denir ve bu yargıdır. İkincisi ise kapta kalan ve kayıt olarak adlandırılan ışıktır. Bu direkt ışık ve merhamettir. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru direkt ışık olarak ortaya çıkan ışıkların safalarından orada kalır. İç ışık, madde 9, şunu açıklıyor. Ağızlam, iki tür ışığa sahip olduklarını öğrendik. Bunu açıklıyor. Mahut'un ondan ve onun içinden Uf'un Mahut'una kadar 10 sefirota gelişmesiyle yayılan ilk genişleme yukarıdan aşağıya doğru kıyafetlenme olarak yayılır. Ve buna direkt ışık ve merhamet denir. Ayrıca bu ışığın ayrılmasından sonra bu 10 sefirottan geriye kalan tüm kayıtlar da direkt ışıktır, merhamettir. Ancak kayıt adı verilen küçük bir aydınlatma olarak. Ancak Mahut yükseldikçe ve tüm ışık ayrılana kadar aşağıdan yukarıya doğru derece derece arındıkça çarparak çiftleşme yoluyla ortaya çıkan bu seviyeler tamamen gidene kadar kademeli olarak azaldığından tüm bu seviyelere yansıyan ışık yargı denir.
Klip.
Reşimo ze oto aur. Rak mipnei she u lo yachol.
Reşimo aynı ışık ancak o onun netleştiremiyor, hissedemiyor içinde iç ışığı. Çünkü ihsan etme eylemi bu da şu gerçeği ortaya çıkartıyor ki onun hafızasında herhangi bir gücü yok bunları ihsan etmek için kullanabilecek. O arzuya sahip bir şey istiyorum ama herhangi bir gücüm yok. Bir şey yapamıyorum. Buna reşimo denir. Kayıtlar. Reşimo tüm her şeyin içine bulunduğu safhada bu herhangi bir güç yok. Hadi böyle diyelim. Böyle de, diyelim.
Meurpal. Zilo masaf meurpal. Zilo masaf
yer. Reşimo bir güçsüz safa değil. Çok iyi anlaşılan bir safa. Çok detaylı safhanın içinde, detaylı bir safhanın içinde ancak herhangi bir gücü yok. Bu program net, ne yapacağım biliyorum, çok iyi bir şekilde test ettim %100 kez. Her seferinde de doğru çıktı bu test. Bu ben buna yönelik param da var, bilgim de var. Ve hepsi birbirine ilişkili bir şekilde böyle tıkır tıkır işleyecek. Ancak bunu... Pardon, her şeyi tıkır tıkır işleyecek şekilde bir planım var ama hiç param yok. Tüm kayıtlara sahip olmak da bununla alakalı aslında. Kişinin şunu anlayışı var ki, içine bulunduğu safa, bir sonraki safa ve neyin içine girmesi lazım, ne yapması lazım ama ben güçsüzüm. Ben herhangi bir güce sahip değilim, üstüne çıkmak için benim doğamın ve ben... İçinde bulunduğum kar durumundan kaçmak, çıkmak istemiyorum. Ben yapamam. Ben almak için neyim ve ne yapacağımı bilmiyorum. Ancak kuralları biliyorum. Buna da reşimo uyandı denir. Ve reşimo çok fazla araştırma ister. Bazı reşimolar vardı, az araştırma ister. Ve sonrasında bunun içinde bulunduğu safhalardan geçerek daha fazla net safhalara, açık safhalara gelmelidir. Hepsiyle birlikte ana nokta, ana farklılık şudur ki bu genişlemenin harekete geçme gücü ana farklılık buradadır. Evet, şimdi madde 10'a ulaştık, Ali'nin sözleri. Ve başlığı şu. Ayrılmayan bayağı ışık bir kap haline gelir. Ve yansıyan ışık ve kayıtlar onun içinde kalır. Madde 10. Akü dünyasında her ne kadar o dönemde kapların yapımı henüz tamamlanmamış olsa da yine de yapıldıkları aşamaların ve varoluşun, yani arınmış ışıkla bağlantılı olan bayağı ışığın zaten orada olduğu anlaşılmaktadır. Arınmış ışık yukarıya döndüğünde bayağı ışık aşağıda kalır. Ve bu da kapların kendi safhasıdır. Orada kapların safhası olan bu bayağı ışıkta arı ışıklar yukarıdaki iki safayı terk etmiştir. Bir, direkt ışık. Bir, kayıt. İki, yansıyan ışık.
Ot yud ktana. Klomar, kşehaor mitpashet mimalchut shel rosh lemata leguf.
İç ışık, matta on. Çişik madde 10 ışık roşun mahutundan kufa doğru genişlediğinde bu ışık roşta birbirlerini giydirdikleri için direkt ışık ve yansıyan ışıktan oluşur. Bu direkt ışığa arı ışık denir ve yansıyan ışığa bayağı ışık denir. Çünkü roşun mahutunun perdesindeki bayağılık ve kısıtlamanın kuvvetiyle genişler.
Ve afal pi şele mala baroş en bo şum heker şel oviyut lihiyotu.
Yukarıda roşta bayağılığın tanınması söz konusu değildir. Çünkü perdeden yukarıya doğru yükselir ve üst dokuzu giydirir. Ve bayağılığın kuvveti tezahür ettiği ve var olduğu yerin üzerinde bir parça bile faaliyet gösteremez. Ancak daha sonra bu yansıyan ışık genişler ve direkt ışığıyla bir kez daha Roş'un mahutunda aşağıya doğru iner. O zaman perdedeki bayağılık kesinlikle onun içindedir. Ancak bu hiç de bir dezavantaj olarak görülmez. Zira onun tüm erdemi bayağılıkla bağlantılıdır. Çünkü o olmasaydı Patsuf'ta hiç ışık olmazdı. Gerçekten de. Işık sonunda Patsuf'tan ayrıldığında ve bayağılık onun içine kıyafetlenmiş olan direkt ışıktan boşaldığında o zaman direkt ışıkla karşılaştırıldığında bu bayağılığın tüm erdemsizliği ve önemsizliği ifşa olur. Arı aşağıda kalır diye yazar. Bu arınmış ışığın bayağı ışıktan arındırılmasından sonra yani direkt ışık ayrıldıktan ve onu giydiren yansıyan ışıktan çekildikten sonra bayağı ışığın aşağıda kaldığı anlamına gelir. Başka bir deyişle, yansıyan ışık direkt ışığa kıyasla düşüklüğü ortaya çıkmıştır. Bu nedenle arı ışığın yukarıya dönmesinden sonra aşağıda kalan bayağı ışığın kapların kendi safhası olduğu söylenir. Başka bir deyişle, ilk genişlemesinden sonra direkt ışıktan boşaltılmış olan bu yansıyan ışık, Adam Katmon'un ilk genişlemesi veya Adam Katmon'un Patsuf Galgaltası olarak adlandırılan o Patsuf'taki kapların tüm maddesidir. Kayıt ve inen yansıyan ışığın kıvılcımları onun içine kıyafetlenmiştir. Şimdi bu kayıtların ve yansıyan ışığın kıvılcımlarının ikinci genişleme veya ab olarak adlandırılan bir sonraki Parsuf'un kapları haline geldiğini ve sahilini göreceğiz. Bizim tüm safhalara hazırlık içinde olmamız lazım ve içine geçeceğimiz her şeyin ana konusu aslında basittir. Bir periyot gelir. Bir gelişim safhasında bizim anlamaya başlamamız lazım. Anlamaya başlarız. Bunun üstünde ben bir hayvan gibi yaşayamam. Ve bununla doğanın kanunlarıyla ilişkilenirim. Burada tüm gelişim var. Doğanın içinden geçtiği gelişim var. Bu doğaya göre ben bunların arasındayken ve son reşim o ve benim için ilk manevi olan uyandığında bunların içinde bu doğayla alakalı değildi. Bu noktada ben anlıyorum ki ben nasıl bir durumdayım ve ben neyi istiyorum, ben neyle hemfikirim ve ben burada gerçekten açık bir şekilde bir tür bir örnek almış olurum. Ve bu benim önümdedir. Ve bu örnek ile benim ulaşmam gereken, gelmem gereken bir yer vardır. Bu yüzden her zaman burada bir örnek bulunmaktadır benim karşımda ve ben buraya ulaşmak istiyorum. Ve ben bu örneğe benzemek istiyorum, bunun içine girmek istiyorum. Bu benim dünyam ve bu benim materyalimle tam zıt bir durumda. Neden böyle bir dünya var? Çünkü ben şunu anlamaya başlıyorum bunun içindeyken. Bu örnek bana nasıl bir yaklaşım getiriyor? Ben buna nasıl bir şekilde tutunabilirim? Ve ben bunu netleştirmeye çalışarak ben yapmaya çalışıyorum. Yani bir çocuğun kendinden büyük olana benzemeye çalışmak için yaptığı eylemler gibi ya da bir maymunun tüm gördüğü eylemleri yapmaya çalışması gibi, onları taklit etmesi gibi ve bununla birlikte kendisine bir akıl alır, üst olanın aklını alır ve bu aldığı örnek ile de bununla eşitlenme başlar üst olanlar. Çünkü burada bir zeka, bir zihin almaya başlamış olur ve örnekler ile bunun içine dahil olduğu bir nevi yaptığı taklit çalışmaları ile onun bir nevi kişisel haline alır. Ve bu içinde bulunduğu hayvan derecesinden hayatını geçirirken konuşan dereceye ona bir ışığın örneğini getirir. Bu şekilde buna yönelik yükselir ve bu şekilde biz bir dereceden bir diğer dereceye yükseliriz ve eğer biz son noktada nasıl bir eylemde olmamız gerektiğini, nasıl bir reşimoya sahip olduğunu ve bunu reşimoya nasıl doldurabileceğimizi bilebilirsek biz bunun içine dahil olabiliriz ve bu şekilde bilinçli bir hale gelebiliriz. Yoksa bunu yapamayız ve bu şekilde normal bir insan olarak kalırız eğer bunları yapamazsak. Ve biz buradaki kayıtları realize edebilirsek bu bizim için etkileyici bir an olur. Ve ben içinde bulunduğum Mustafa ile ben bu reşimoyu tamamen doldurmak istemiyorum. Ben hareket etmek istiyorum ve sonrasında kayıtlar gelir, saran ışık gelir ve benim burada bir acı hissederim. Ve bu hissiyat ile ben, bu farkındalık ile ben şunu netleştirmek mecburiyetinde kalırım. Bu kayıtlar bana isteksiz bir şekilde bir hareket getiriyor. Yoksa bu kayıtlar olmadan herhangi bir gelişim gösteremem ben. Çünkü tüm bu dereceler ile ben adam dünyasına, ben kendi başıma bir adam olmaya başlarım. Ben hayvan durumundaydım ve bu doğanın davranışlarıyla bir adam koşuna gelmek istiyorum. Ve ben tüm bunların hepsini realize ettikten sonra Yaradan'a benzer bir koşula gelmek istiyorum. Buna da adam denir. Doma kelimesinden gelir ve Yaradan'a benzeyendir. Yani kısaca biz herhangi bir, nasıl diyebilirim, kötü bir hayat içinden gelmek çıkmamıza gerek yok. Yaptığımız her şey, yani buradaki benim için acılardan geçmem lazım, hayatın iyi olmaması lazım gibi, yani bu aptalca. Kişinin dua etmesi lazım. Hayatın değişmesine yönelik dua eder. Ancak tüm koşullar ile ben tüm güçleri kompanse etmem lazım ve bunları doğru bir şekilde realize edip beni aranje edebilecek şekilde döndürmem lazım. Ve bir sonraki dereceye girmem lazım. Ve bunların hepsi bana bu şekilde, bu yüzden verildi diye farkındalığına varmam lazım. Bu da gelişimin ana noktası. Bu yüzden doğru dua niyettir. Şunu bilmektir. Ben neye ulaşmak istiyorum ve neye özlem duyuyorum? Bunu istemek, buna yönelik dua etmektir. Ve bu güç benim talep ettiğim şeydir. Ve ben bu şekilde ödüllendirilmiş olurum. Evet, anonsu kapatıyoruz. 18-19 Mayıs 2024 tarihinde Dünya Kabala Kongresi'ne davetlisiniz. Mantık ötesine yükseliş. 18-19 Mayıs 2024 ve detaylar ve kayıt konvensiyonu